Sohbet Sokağı.
Her şeyi mevsimde. Burada bir tane portakal. Dr.
Jacob.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Ne varsa sende bende. Aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım? Kimi molla, kimi derviş, Allah bize neler vermiş. Kimi arı, çiçek vermiş, sen balsın da ben çeç miyim? Topraktandır cümle beden, nefsini öldür ölmeden, böyle emretmiş yaradan, sen kalemsin, ben uç muyum? Tabiata veysel aşık, topraktan olduk kardeşik, aynı yolcuyuz, yoldaşık, sen yolcusun, ben bağcı mıyım? Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün üzerinden 49 yıl geçti ve bugün onu anarak başlamak istedik biz Hoş Sohbet Sokağı'na. Hoş geldiniz. Didem Güner'e Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Telefonlarımız 0090-312-463-3417 ve WhatsApp'ta da yerimiz var. 0090-533-940-0736. Instagram'da adresimiz Hoş Sohbet Sokağı, www.turkieninsesradyosu.com adresi ve elbette cep telefonunuzdaki TRT Dinle mobil uygulaması bizi kolaylıkla dinlemeniz için bir vasıta. Ama eğer televizyon karşısındaysanız kumandanızın radyo seçeneklerinden bulacaksınızdır mutlaka TSR Türkçe'yi ve Dijitürk'te ise adresimiz 423. Bugün yeni yılın başlangıcı, baharın müjdecisi, Doğa Bayramı olarak kabul gören ve tarihi 18 asırdan fazla olan Nevruz Bayramımızı kutluyoruz. Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlarız biz Nevruz'u. Her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı, coşkuyla karşılanan bir gündür Nevruz. Biz bugün Nevruz üzerinde konuşacağız. Profesör Doktor Gülay Mirzoğlu Sıvacı bizimle birlikte Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Gülay Hocamız. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Evet, Nevruz her kültürde bu koskoca coğrafyada başka bir şey ifade ediyor. Biraz oradan bahsedelim. Nedir acaba Nevruz diye?
Nevruz Türk coğrafyasının yeni yıl bayramıdır diyebilirim. Ama tabii ki Orta Asya'dan Balkanlara doğru yerleşen bütün Türklerin bayramı iken aynı zamanda Kuzey Yarımküre'de yaşayan insanların da o ülkelerin de bahar bayramı oluyor. Örneğin Afganistan, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde de bu tarih bahar bayramı olarak kutlanıyor. Tabii Nevruz adı hemen ilgimizi çekiyor değil mi? Niye biz Nevruz diyoruz? Farsça bir terim bu, Farsça bir sözcük diye. Bunu Fars kültüründen geldiğini ileri sürenler var. Ama biz biliyoruz ki Hunlarda, Göktürklerde yani günümüzden bilinen kaynaklara göre en az 4000 yıl öncesine kadar eski bir Türk geleneği olarak bahar bayramı kutlanıyor. Ama 11. yüzyıldan itibaren Nevruz adını biz Türk kaynaklarında görüyoruz. Örneğin Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügat Türk adlı büyük eserde Nevruz yeni yıl bayramı diye açıklanmıştır. Daha önce ise Erkin Kün ya da yeni gün anlamında Yengi Kün kavramları bahar bayramı olarak kutlanıyor. Niçin 21 Mart? Aslında biraz da ona değinelim isterseniz.
21 Mart ekinoks deriz.
Evet. Yani günümüzde aslında 21 Mart, bugün 21 Mart tabii yeni bir zaman çevrimine giriyoruz. Astrolojide de dikkatinizi çekmiştir. Dinleyicilerimiz de çok iyi biliyorlar eminim. Güneşin Koç burcuna girdiği gün. Zaten o zaman çevriminin başı da biliyorsunuz Koç burcuyla başlar. Aslında eski Türklerde 12 hayvanlı Türk takvimine göre de yani zaten güneş yılına göredir o takvim. Orada da 21 Mart yılın başlangıcı olarak kabul edilir. Yani o bir zaman döngüsü var ve her yıl 21 Mart'ta yenileniyor. Bu yenilenme aslında bizim için çok önemli. Neden önemli diyecek olursak aslında o kozmosun yani evrenin ve dünyanın ilk yaratılış anındaki kozmik enerjiyi yakaladığımızı düşünüyoruz. Yani eski Türklerde ya da arkaik toplumlarda böyle bir inanış var.
O zaman
geldiğinde o yaratılış anının, dünyanın, evrenin yaratılış anındaki o muazzam enerjiye geri dönüşümüze inanılıyor ve dolayısıyla 21 Mart hep en güzel başlangıçların tarihi olarak kabul ediliyor. Türk kültüründe
peki,
böyle.
İslam kültüründe farklı bir anlam yüklenmiş midir hocam Nevruz'a?
İslami kültürde tabii ki zaten ilginç olan da aslında eski Türk kültürü yani gök tanrı inancı ile İslami kültürün çok muazzam bir şekilde bütünleşmiş olması. Bazı kültler, inançlar devam ederken İslami kültür dairesine girildikten sonra örneğin Yaradan'ın Nevruz günü dünyayı yarattığı inancı var. Tabii yeryüzünü Allah 21 Mart'ta yaratmıştır inancı var. Yahut da Adem ile Havva'nın buluştukları gün, Nuh'un gemisinin karaya vardığı gün ya da Yusuf peygamberin kuyudan çıkartıldığı gün yani kurtarıldığı gün olmuş oluyor. Yine çok bilinen bir Hazreti Musa'nın asasıyla Kızıldeniz'i yardığı gün olarak kabul ediliyor. Yani hep bunlar kurtuluşu ve yeni başlangıçları sembolize
Peygamberimizle
ediyor. Peygamberimizle ilgili tabii Hazreti Muhammed'in Nevruz günü peygamber olduğu inancı var. Hı-hı. Yine Alevi Bektaşi inancında da son derece önemli bazı kabuller var. Örneğin Hazreti Ali'nin doğum gününün 21 Mart olduğu inancı Hı-hı. var. Halife evet. olduğu gün yine 21 Mart. Hı-hı. Yani özetle aslında bu İslami kültürde Hı-hı. önemli olaylar yeni bir zaman çevrimiyle evet. birlikte başlatılıyor. Hı-hı. Ama şunu da söylememe izin Hı-hı. verin. Sadece İslami kültürde değil, Hı-hı. aslında bütün Türk dünyasında ve Hı-hı. köklü kültürlerde bu var. Örneğin çok büyük bir hükümdarın tahta çıkması yeni bir zaman çevriminin başı. Hı-hı. Yani yılbaşı, geleneksel yılbaşına evet. denk geliyor. Evet. Aslında şöyle bir inanış var bunun arka planında. Zaman yenilenirken Hı-hı. evren ve bütün içindeki canlıların da yenilendiği inancı var. Hı hı. Zaman ve mekan birbirinden ayrı düşünülemiyor hı hı. eski Türklerde.
Peki hocam, Nevruz'da ne tür faaliyetler yapılıyor? Genellikle işte evlerde ne tür hazırlıklar yapılıyor? Ya da sokaklarda yapılan şeyler var mıdır, etkinlikler var mıdır? Bunları da tanımlayabilir misiniz bize?
Evet, aslında birçok bayramda neler yapılıyorsa birçok etkinlik var. Gelenekler diyelim biz bunlara. Mesela semeni geleneği çok yaygındır. Belki bugün semeni ile ilgili bir türkü dinleyebiliriz.
Evet, evet.
Özellikle Azerbaycan sahasından olursa tercih Aha, ederim.
Harika olur, evet.
Çünkü gerçekten de Azerbaycan Türkleri semeni konusunu mahnılarında yani onlar türkülerinde muhteşem bir şekilde işliyorlar. Büyük bir yaratıcılık unsuru semeni Türk dünyasında. Semeni buğdayın çimlendirilmesi, yeşertilmesi hepimiz de biliyoruz aslında bu çok güzel bir görsel. Evet. 10-15 gün önceden Nevruz'dan önce yani 10-15 gün önce hazırlık yapılır. Buğday önce ıslatılır. Sonra bir bezin içinde bekletilir. Sonra bir kasenin içine veya bir tabağın içine yerleştirilir ve çimlenmesi beklenir. Sonra onunla pişirilen özel bir yiyecek de var hazırlanan. Nevruz'da bunun pişirilmesi ve çevreye dağıtılması bolluk ve bereket getireceği inancı var.
Nasıl yiyecek bir de hocam, anlatabilir misin?
Buğdayın aslında sulandırılmış, öğütülmüş ve kaynatılmış ama taze buğdayın. Buğday derken pardon... Buğdayın kendisi değil de buğday tohum olarak filizlendiriliyor. Ama o köklerdeki taneler de yemeğin içinde oluyor. Sonra biraz tatlandırılıyor ve içine fındık falan da atılabiliyor. Bir tür aşure gibi diyelim.
Bizim bugünkü menümüzde var mıydı bilmiyorum. Çünkü bizim burada da bir kutlamamız vardı.
Evet.
Arkadaşlar bizim dış yayınlarımız biliyorsunuz çok renkli bir
evet.
kattır her zaman.
Dünyasını
farklı
temsil ediyor.
Tabii, Türk dünyasını da temsil eder. Farklı kültürleri kaynaştırdığımız
tabii,
bir yerdir. Dolayısıyla bugün yapmışlardır mutlaka.
Nevruz köşe denilen bir yiyecek var bunun benzeri. Yine tahıllardan, çeşit çeşit tahıllardan hazırlanan.
Nevruz köşe.
Örneğin ben köşe, bu köşe. Kazakistan'da bunu tatmıştım. Oradaki varyantını diyelim. Bu da o da bunun benzeri. Çok şey katılıyor. Bizim dediğim gibi bizdeki aşureye benzer. İçine tatlı şeyler, yiyecekler de konur ve o tabii bolluk, bereket getireceği inancı vardır. Aslında Nevruz'un asıl arka plandaki amacı bolluk, bereket ve yaşamın sürekliliğini sağlamak.
Evet.
Baktığımızda dünya yeryüzünde yani dünyadaki köklü kültürlerde yapılan bu tür törenlerin iki amacı var. Bir tanesi bolluk ve berekete sahip olmak yahut da ürünlerin artması, hayvanların yavrulaması,
evet.
insan soyunun türemesi,
ve paylaşılması,
bitkilerin
değil mi
tabii
hocam?
Ki paylaşıldıkça artacağına
Kurban Bayramımız
inanılır.
Öyle değil mi zaten?
Tabii ki.
Tabii.
Birazdan vurgulayacağız aslında birlik ve beraberliği bu kadar sağlayan başka bir bayram, başka bir özel gün düşünemiyoruz. Çünkü Türklerin Müslüman olanları tabii küçük topluluklar halinde Musevi, Karay Türkleri var mesela. Yine Gagavuz Türkleri var, Hristiyan Türkler. Bütün Türk dünyasını, inancı ne olursa olsun, hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın birleştiren tek ve yegane geleneğimiz yeni gün, Nevruz bayramı.
Evet,
bu yönüyle de tabii ki son derece eşsiz bir bayram diyebilirim.
Yine böyle tam bayram gibi ya hocam, işte o gün giyilen kıyafetler işte. temizlik olayı değil mi? Evlerde bir temizliğin yapılması.
Biz bugün mesela dini bayramlarımız öncesinde bir hafta önceden temizlik yapıyoruz. Aynı şekilde Nevruz gelmeden en az bir hafta öncesinden evler temizlenir, insanlar kendileri yıkanır ve yeni elbiseler
yeni kıyafetler
giyerler.
Giyiyorlar.
Çünkü biraz önce bahsettim, evrendeki her şeyin o yeniliğe kavuşacağı inancı
tabii.
var. Hı-hı. Örneğin evlerin önüne un serpme adeti vardır Nevruz sabahında. Bu hem Anadolu'da hem de Türk dünyasında varlığı bilinen bir gelenek.
Bizde de mesela hani bayramdan önce mutlaka banyomuzu yaparız.
Tabii tabii.
Çocuklar yıkanır
bugün,
falan değil mi?
Evet
ya,
evet
onun gibi.
Aynı şey. Çünkü geleneksel Türk bayramı diyelim. Evet. Yeni yıl bayramı.
Ve dediğiniz gibi o kadar geniş bir coğrafyada ki o kadar çok kültürü bir araya getiriyor ki dediğiniz doğru.
Evet.
Hani böyle bir bayram başka yoktur herhalde dediniz ya.
Biz nasıl mezarlık ziyareti yapıyorsak Nevruz'da da aynı şekilde mezarlık ziyareti var.
Evet.
Giyinme, süslenme, tertemiz olma, ruhun da arınması.
Arınmak.
Bu ruhun ve bedenin arınması için de ateşten atlama geleneği vardır.
Aa öyle mi? Tabii. Ateşten atlama geleneği bu arınma için midir?
Tabii. Türklerde ateş arındırıcıdır. Arındırıcı, temizleyici işleve sahiptir. Bir ateş aynı zamanda aslında güneşin yeryüzündeki temsilcisidir. Yani güneşte yeryüzünü ısıtan ana unsur olduğu için ateşe de tabii ki kutsallık atfedilmiş. Üzerinden atlayan herkesin ki bu üç kez atlanır. Üç kez atlamak gerekiyor. Atlarken de ağırlığım uğurluğum sende kalsın diyerek ateşle konuşulur.
Ne güzel.
Ve insanın hem ruhen hem de bedenen her türlü hastalığından arınacağı inancı vardır. Bugün bunlar çok canlı bir şekilde sürdürülüyor bu gelenekler.
Evet.
Ama şunu da söylemek gerekiyor. Bizim ülkemizde, Türkiye'de geleneklerimiz hala canlı olarak yaşıyor ama Orta Asya Türk ülkelerinde sokaklara taşan, gece gündüz süren ve en az bir 5 gün bayram kutlanan bir olgu var. Yani buna ben de denk geldim Kazakistan'da bir yıl misafir öğretim üyesi olarak. Nevruz'a denk geldim.
Kaç gün yaşadınız?
5 gün tatildi mesela.
5 gün tatil.
Sokaklarda türküler, müzikler, danslar, çocuklar ata biniyorlar, eğlenceler,
tiyatrolar. 21'i takip eden 5 gün mu hocam? Öncesindeki 5 gün mü?
Evet, takip eden.
Takip eden,
o hafta.
Sonraki.
Evet, evet. O hafta boyunca yani 5 iş günü insanlar en güzel kıyafetlerini, bayramlıklarını giyerek birlikte tabii ki eğleniyorlar. Bu aynı zamanda sosyalleşme, sevinç duygularının paylaşımı. Yani büyük bir coşkuyla
baharı karşılıyoruz. Siz bunu Türkiye'ye uyarlayabiliyor musunuz hocam mesela? Bunu bizde olmaz. Bizde olmaz değil mi o kadar?
Bizde
yani o kültüre ait bir şey.
Şöyle, o kültür bizim kültürümüz aslında. Bizim genlerimizde ve içimizde var. Biz bunu yaşıyoruz Anadolu'da ama bizim milli bayramlarımız nasıl canlı ise şu anda en büyük bayram Türk dünyasında Nevruz Bayramı.
Evet.
Bu daha da canlandırılabilir diye düşünüyorum. Çünkü Nevruz yeni başlangıçlar yapmaktır. Bunu büyük bir fırsata çevirebiliriz. Büyük bir fırsat olarak kullanabiliriz ama bunu yapmamız için daha ilkokuldan itibaren aslında çocuklarımıza bu bilinci vermek. Yani bu 21 Mart'ta yeni başlangıçlar için çok elverişli
aslında
bir zaman. Atalarımız
oydu.
Öyle kabul etmiş.
Yani acaba biz bunu Türkiye'ye uyarlasak
tabii,
düşündüğünüzde
tabii.
Böyle bir ortam düşünebilir misiniz? Sokakta insanların coşkuyla kutladığı.
Tabii neden olmasın? Neden olmasın? Müzik ve dans zaten.
Ama o
burada
kültürü
çok önemli.
Kültürü, çok önemli bir şey söylediniz hocam siz orada. Dediniz ki bunu daha çocukluktan.
Çocukluktan
yani,
bu bilinci vermek.
O kültür
gerekiyor.
Oraya sinmiş.
Tabii,
orada
tabii.
Var.
Tabii 2-3 evet. yaşında çocuklar bile sokaklarda oyuncaklarla oynuyorlar. Küçük atlara biniyorlar. Yani küçük at derken mesela 5-6 yaşında çocuk o midilli denilen küçük atlara biniyor. At yarışları yapılıyor. Palyaçolar var. Balonlar. Sokaktan evlere, evlerden sokaklara taşan bir büyük bir coşku var. Aslında bu büyük bir enerjinin toplumda açığa çıkması ve büyük bir sinerji yaratabilecek bir kapasitesi var Nevruz'un. Onu söylemek istiyorum. Bugün bizler bilinçliyiz ama yeni yetişen kuşaklar Nevruz konusunda ancak sosyal medyadaki paylaşımlar veya ulusal medyada da aslında kayda değer paylaşımlar oluyor. Ya TRT kurumumuzda olduğu gibi. Oradan uzaktan seyirci konumunda kalıyorlar. Ama üniversite gençliği tabii ki daha bilinçli. Üniversitelerimizde gerçekten olumlu anlamda güzel şeyler oluyor. Nevruz konferansları, halk dansları gösterileri falan. Bunlar oldukça güzel uygulamalar.
Özellikle hani o branşlarda öğrenim gören öğrenciler
özellikle
için çok
Türkoloji
daha...
öğrencileri, Türkoloji,
halk bilimi.
Bizim öğrencilerimiz bunu çok aslında içselleştirerek yaşayabiliyorlar. Biz Hacettepe Üniversitesi olarak her yıl Nevruz konferansları ve özel bir dansları, müzikleri de içeren özel bir program genellikle hazırlıyoruz. Ve diğer üniversitelerde de var aslında ama ben diyorum ki bunu daha küçük yaşta çocuklarımıza kadar yayabiliriz bu duyguyu. Çünkü bu bir milli birlik ve beraberlik duygumuzu güçlendirmektir.
Bizim milli bayramlarımız gibi kutlanıyor orada. Sizin tanımladığınız
tabii, tabii
şey.
Tabii kesinlikle. Yani zaten milli bir bayram. Bizim, yani Türk milletinin bayramı olduğu için.
Hani bugün yani dini bayramlarımız gibi de onu demek istedim. Tabii, yani tabii. Milli bayramlarımız gibi bir 23 Nisan gibi bir 19 Mayıs gibi nasıl bizde akın akın sokaklarda oluyoruz. Elimizde bayraklarla kutluyoruz. Bir topluluk içinde oluyoruz.
Tamamen öyle. Evet. Çok, çok haklısınız. Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek de çok önemli. Yani burada herhangi bir etnik kökene bakılmaksızın aynı coğrafyayı paylaşan insanların kardeşlik, dostluk, barış duygularını güçlendirmesi de önemli. Yani Nevruz'un ayrıştırıcı değil, kesinlikle ayrıştırıcı değil, birleştirici bir özelliği var. Tabii. Ve bizim bunu gündeme getirmemiz, bunu güçlendirmemiz doğru gerekiyor devletçe. Yani devletimiz de bu konuda tabii ki duyarlılık gösteriyor ama ben eğitim kurumlarında bunun daha küçük yaşlara kadar yayılmasını isterim. Evet, ve öneririm.
Peki o zaman günümüzde biz Nevruz'a nasıl bir anlam katabiliriz diye devam edelim isterseniz.
Günümüzde işte bu söylediklerimiz de dikkate alınarak Nevruz'da başka ne vurgulanıyor? Örneğin doğayla iç içe olmak var. Dilek ağaçlarına gidip bez çaput bağlamak, kurdele bağlamak, rengarenk. Ağaç zaten Türk kültüründe kutsal. Böyle bir ilişkimiz var ama ağaçla, suyla, yani doğanın yeşermesi, dalların tomurcuklanması, göçmen kuşların sıcak memleketlere göç etmesi, yani yaşadığımız coğrafyaya göç etmesi. Yani doğayı gözlemleyerek insanoğlu bu bayramı kutluyor zaten. Evet. Doğayla bütünleşmek için büyük bir fırsat. Örneğin eğitim kurumlarında yahut da farklı yapılanmalar içinde bu sivil toplum örgütleri de olabilir. Doğayla bu Nevruz haftasında doğayla bütünleşip çocukların doğayla bütünleşebilecekleri programlar hazırlayabilirler. Tabii. Nevruz bilinciyle doğayı gözlemleme. Ne kuşlarla, güzel. Ağaçlarla, akarsularla beraber. Evet. Yani doğayla bütünleşmek sizin bizim program öncesinde okuduğunuz Aşık Veysel şiiri vardı. Ben de dinledim.
Evet.
Muhteşem bir şiir. Neyi vurguluyor?
Aşık Veysel yani, bambaşka bir zaten derya.
İnsanlık da insanlar arasındaki eşitliği vurguluyor.
Evet, evet.
Bu çok güzel bir şey. Doğa karşısında insanoğlu eşit. Yani paşa, bey, ağa kim olursa olsun doğa karşısında da o eşitlik duygusunu aslında hissediyoruz.
Ve işte Veysel'in tabiata aşık Veysel diyor değil mi orada toprak
yani
olduk.
Yani büyük bir şair, büyük bir şair. Anmanız da tabii çok güzel oldu. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Bütün bu Nevruz'un aslında bize bıraktığı ne gibi bir miras var derken büyük bir duygusal miras bırakıyor aslında. Folklorumuz öyle aslında. Türkülerimiz, danslarımız bize bir yaşama enerjisi bırakıyor. Yaşama sevinci bırakıyor. Bu hem bir Nevruz söz konusu olduğunda hem bir kozmik enerji var burada. Bu enerjiyi birlik ve beraberlik duygusuyla güçlendirerek yaşama sevincimizi ve coşkumuzu daha fazla paylaşabiliriz. Benim kanaatimce bu enerji bize atalarımızın bıraktığı bu yaşama sevinci en büyük mirastır diyorum. Ve tabii tüm Türk dünyasının ve bizi dünyanın her yerinde dinleyen bütün dinleyicilerimizin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum.
Çok teşekkür ederiz Gülay Hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gülay Mirzaoğlu Sıvacı ile Nevruz üzerine sohbet ettik.
Sakla beni.
Sevgili dinleyenlerimiz, bugün 21 Mart Down sendromlular günü aynı zamanda. Down sendromu kişinin artı bir fazla kromozoma sahip olduğu ve bu toplamda 46 yerine 47 kromozomla dünyaya geldiği genetik bir durum olarak tanımlanabilir. 2011 yılında tüm dünyada Down sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down sendromlu bireylerin ayrımcılık ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü olarak ilan edildi. Down sendromlu bireyler uygun eğitim programlarıyla pek çok başarıya imza atıyor ve toplum hayatı içinde anlamlı hayatlar kurabiliyorlar. Tabii burada erken ve sürekli eğitiminde çok büyük önemi var. Down sendromuna sahip olan kişilerin özellikleri acaba nelerdir? Biz bunların hepsini konuşacağız. Karşımızda Doktor Ayşe Tuğba Ceyhun olacak. Buruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi. Ayşe Hocam merhaba.
Merhabalar Yasemin Hanım.
Nasılsınız hocam, iyi misiniz?
İyiyim, çok mersi, sizler de iyisiniz.
Çok teşekkür ederim. Hangi isminizle hitap etmemi arzu edersiniz?
Ayşe Tuğba.
Ayşe Tuğba, beraber, pekala. Evet, Down sendromuna sahip olan çocuklarımızın, ben az evvel tanımlamaya çalıştım, hı hı, ya da insanlarımızın diyelim, çünkü yetişkinler de olabilir bunlar. Özelliklerini söyledik, artı bir fazla kromozomda dünyaya geliyorlar dedik. İsterseniz buradan başlayalım konuya. Sonrasında da onların genel özelliklerinin neler olduğunu bize anlatabilir misiniz?
Tabii. Şimdi Yasemin Hanım, kromozomlar kalıtsal bilgiye sahip küçük gen paketleri ve vücudumuzun şeklini, fonksiyonunu belirliyor. Down sendromlu bireylerde tipik gelişim gösteren bireylerden farklı olarak 23 kromozom anneden, 23 kromozom babadan alıp hücrelerimizde biz 46 kromozom bulunduruyoruz. Onlar da artı bir fazla kromozom ya da kromozom parçası olduğu için 47 kromozomla dünyaya geliyorlar ve bu artı bir kromozomun varlığı tüm vücut sistemlerini etkiliyor. Baktığımızda biz Down sendromları 3 kategoride inceliyoruz, ele alıyoruz, sınıflandırıyoruz. İşte trisomi 21, mozaik tip ve translokasyon 3 şekilde görünüyor.
Peki bunların hocam yansımaları da farklı mı oluyor?
Trisomi 21 en sık karşılaştığımız ve bu tipik karakteristik özellikleri en yoğun gördüğümüz. Evet. Mozaik tip biraz daha ağır seyrediyor. Translokasyon daha az görülüyor ve başka durumlarda eşlik edebiliyor. Dediğim gibi Down sendromlar aslında dünyanın neresine giderseniz gidin karakteristik bir takım fiziksel özellikleriyle karşımıza çıkıyor.
Peki.
Çoğumuz da bunları gördüğümüz zaman tanıyoruz. Biraz onlardan bahsedeyim.
Olur,
zaten
olur hocam.
Çoğu dinleyicimiz de biliyordur, karşılaşmıştır. Düz bir burun, çekik gözler, kısa boyun, küçük ve göz hattının daha altında yerleşmiş kulaklar, büyük bir dil, küçük el, ayaklar, avuç içinde tek çizgi, kısa boylu olmaları ve gevşek kas tonlarıyla genelde karakteristik özellik olarak biliniyor bu Down sendromlu bireyler. Ama tabii ki bu kromozomdaki artı bir farklılık, hücre kromozomdaki artı bir farklılık onlardaki vücut işleyiş sistemlerine de etki ediyor. O yüzden bir takım sağlık durumları da eşlik edebiliyor.
Yani demek ki şöyle mi anlamam gerekiyor Ayşe Tuğba Hocam? Sadece bizim gördüğümüz şekliyle değil, onun dışında organların da işleyişi ya da tahribatı mı söz konusu bu hastalıkta?
Aynen öyle. Şimdi bu artı bir kromozom vücuttaki diğer organların işleyiş sistemine de etki ettiği için örneğin kalp kapakçıklarında sorun olabiliyor. Kalp hastalıkları çok sık rastlanıyor. Solunum yolu, bu burundan kaynaklanan solunum yolu hastalıkları ya da enfeksiyonlara yakalanma riskleri daha fazla. İşitme kaybı, yani kulakların yapısından kaynaklanabiliyor, eşlik edebiliyor. Gözlerde yine bir takım görme kusurları ya da ilerleyen zamanlarda katarakt durumu. Lösemi örneğin, demans, Tabii. Ya da işte düşük tiroid dediğimiz hipotiroid durumu, çok sık karşılaştığımız bir obezite, ona eşlik eden kronik kabızlık ve sindirim sistemi sorunları genelde Down sendromu bireylerin sağlık sorunları olarak karşılaştırıyor.
Ayşe Tuğba Hocam, o ne kadar önemli bir artı birmiş böyle.
Ya, evet.
Değil mi? Yani sadece görsel değil, aynı zamanda pek çok şey işte. Lösemi dediniz, buna da çok şaşırdım açıkçası. Evet. Demans
yani,
yine.
Çok Down sendromu çocuklarda daha sık görülüyor bu hastalıklar. O yüzden risk grubunda sayılan rahatsızlıklar diyebiliriz bunlar için.
Evet.
Oldukça da fazla baktığınızda dünyada yaklaşık 6 milyon Down sendromlu birey olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de de yaklaşık 100 bin civarı kişinin Down sendromundan etkilendiği, oranı vurduğumuzda bunu yaklaşık 800 doğumdan bir bebeğin Down sendromundan etkilendiği, yani oldukça yaygın bir genetik anomali.
Genetik anomali bu. Evet, genetik anomali. Evet. Şimdi hani burada ben şunu da söyleyemeyeceğim. Burada erken teşhis diye bir şey var mı diyemeyeceğim size. Çünkü siz...
Aslında var.
Var mı?
Var.
Hani o erken teşhis etmiş olmanın bize getirdiği bir olumluluk olacak mı? Yani bunca şeyden, bunca rahatsızlıktan kaçınmamız için elimizde erken teşhis gibi bir nasıl söyleyeyim, önlem olabilecek mi?
Erken teşhis imkanı var da tedavisi yok. Yani problem oldu
zaten. Gen çünkü. Evet.
Evet, yani tedavisi yok. Hatta genelde şöyle bir soru gelir. İşte gebelikte mesela tespit ediliyor. Birazdan kısaca bahsedeceğim.
Evet.
Gebeler şey derler. Hep, bunu tedavi edebilir miyiz anne karnında? Maalesef hani bunun tedavisi yok. Sadece ben yayına bağlanmadan önce şöyle güncel tarama yaptım. Nature dergisinde yayınlanan bir makaleyi gördüm. Orada bu 21. kromozomda kendini kopyalayan 2. X kromozomu devre dışı bırakmaya yönelik teoride bir gen çalışması yapılmış. Ama tabii bunu uygulamaya dönüştürmek yıllar alacak. Ama en azından umut vadeden bir çalışmanın olması güzel.
Peki mesela bu çalışma işleyecek olursa tüp bebek yöntemiyle mi ancak yapılabilir?
O detayı sanıyorum tıp hekimleri çok daha iyi bilirler.
Değil mi yani? Çünkü nasıl olabilir başka türlü, hani o X dediğiniz ne dediniz siz, X?
İkinci X kromozomu.
Ha, ikinci yani X kromozomu. Normalde, yani onu bulmak için mutlaka elinize bir şey olacak, onu ayrıştırabilin. Hani bir şekilde zihin o şekilde işliyor. Evet. Peki hocam. Evet, gebelik dedik biz. Gebelikten bahsediyorduk.
Aynen.
Ha, gebelikte diyelim ki tespit edildi. Size zaten büyük bir ihtimalle bunu hangi haftada söylüyorlar? Bunu biliyor musunuz hocam?
Aslında tarama testleri rutin gebelik sürecinde yapılan testler. Bu ikili tarama testi dediğimiz bir test var. Ultrasonografi yöntemiyle yapılıyor. Burada bebeğin ense kalınlığı ölçülüyor. O mesela Down sendromu için bir risk faktörü. Bu ikinci trimesterde, yani 15-22. Hafta aralığında yapılan test bu. Daha sonraki testlerde, yani ikinci trimesterdeki üçlü tarama testlerinde de yine ultrasonografideki bir takım gözlemsel veriler var. Yani yine bu bebeğin burun kemiğinin henüz oluşmaması, kalp ritmindeki bir takım bozukluklar ya da işte bacak ya da kol gelişimindeki bir takım anomaliler. Hı-hı. Ama tabii bunlara eşlik eden ek bir takım hormonal ve değerlere de bakılması gerekiyor. Hı hı. Bu testlerden üçlü tarama testinin de yapıldıktan sonraki mesela 18. haftada yapılması önerilir eğer ilk tarama testinde Down sendromu riski varsa. Bu test yapıldıktan sonra da ebeveyne, aileye dörtlü tarama testine geçiş yönlendirmesi yapılabilir. Niye diyorum yönlendirmesi yapılabilir? Çünkü bu dörtlü tarama testi dediğimiz testte amniyosentezden bir sıvı alınıyor ve oradaki kromozomlar sayılıyor. Bu da biraz uygulama riski olan bir test. Belki gebelikte
düşük sebebi olabilir. Bu bölüm artık kadın doğumuna giriyor, biliyorum. Evet, oraya fazla kadın girmemem gerekiyor. Tamam, farkındayım.
Yani sadece şunu söyleyebilirim. Bu testler aslında tarama testleri Yasemin Hanım.
Evet.
Yani tarama testi tanılama testi değil. Bazen şununla da karşılaşılabiliyor. testlerde yüksek riskli çıkıyor ama gayet de sağlıklı bir bebek doğumu da gerçekleşebiliyor. Hı-hı. Burada gebenin onayı önemli. Bu tarama testine devam etmek istiyor mu? Bunu öğrenmek istiyor mu? Eğer öğrenmek istiyorsa gebeliğe devam edilir. Öğrenmek istemiyorsa da 24. haftaya kadar bununla ilgili bir karar verme süreci olabilir.
Evet, Allah kimseye böyle bir karar verme zorunluluğu vermesin diyelim. O durumda hiç kimsenin kalmasını ben de istemem. Gerçekten çok çok zor bir şey.
Peki, zor bir karar.
Evet, şimdi Down sendromundan bahsediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Teşhis edilme şeklini öğrendik. Peki siz bir eğitimcisiniz hocam. Down sendromlu çocuklarda eğitim sürecinden de biraz bahsedebilir miyiz?
Aslında bebekler tanı aldıktan, yani doğduktan hemen sonra erken eğitim çalışmalarına başlamak gerekiyor. Bu anlamda aile eğitimi ve erken müdahale programları çok kritik. Zaten sihirli yıllar dediğimiz bir erken çocukluk dönemi var ve o dönemde bebeğin bu gelişimsel davranışların ortaya çıktığı dönem. Bu dönemde pek çok konuda gelişimsel gerilik yaşayan, çünkü Down sendromu bir gelişimsel gerilik, zihinsel yetersizlik de eşlik ediyor. Hafif orta düzey zihinsel yetersizlik tanısı oluyor bu çocuklarda. Bununla beraber dikkat süreleri kısa, motor becerileri sınırlı olabiliyor bu. Kas tonlarındaki gevşeklikten dolayı yine ağız yapılarındaki dişlerin geç olması ve ağız yapılarındaki kasların gevşek olmasından dolayı konuşma becerilerinde bir gecikme söz konusu oluyor. Hafıza problemleri var. Bilgiyi işlemlemeleri geç. Örneğin bir soru sorduğunuzda size hemen yanıt veremeyebiliyorlar. Biraz bekleyip de yanıtını öyle ya da soruyu tekrar etmeniz gerekebiliyor. Dolayısıyla hani bu tür çocuklarda çalışırken mutlaka bir özel eğitim uzmanı ile birlikte çalışmak gerekiyor. Bunun için de bizler neler yapıyoruz? Bu çocuklara yönelik hemen erken müdahale programları oluşturuyoruz. Anneleri eğitiyoruz. Aile eğitimi programları yapıyoruz. Çocuğun hem sağlık takibi de önemli. Bu az önce bahsettiğim sağlık durumlarından dolayı. Hı-hı. Gelişimini sürekli takip etmek gerekiyor. Bizler çocukların eğitsel performanslarını detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Daha sonra gelişimsel özellikleriyle uyumlu bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlıyoruz.
O zaman biz bunu özel eğitim mi diyoruz
hocam? Evet, aynen özel eğitim. Ve bu özel eğitim programlarımızda bu çocuklarımıza yönelik bilişsel beceriler, dil becerileri, öz bakım becerileri, bağımsız yaşam becerileri ve motor becerilerine yönelik destek sağlıyoruz.
Ayşe Tuba hocam, peki bunu kaç yaş itibariyle, örneğin biz doğumundan sonra biliyoruz çocuğun Down sendromlu olduğunu. Ne zaman bu aşamaya gelmeliyiz? 3 yaş yani, mı? Geç midir 3 yaş?
3 yaş da çok geç. Biz hep şunu söylüyoruz. Down sendromu bebekle çalışmaya başlamak lazım. Yeni doğan ünitesinden bebeği aldığımız andan itibaren artık o çocukla bizim hayat boyu destek ve eğitim çalışmasını yapmamız gerekiyor. Çünkü biz bunları yaptığımız takdirde onlar akranları gibi yürüyebiliyor, konuşabiliyor, öz bakım becerilerini yerine getirebiliyor. Sadece bir gecikme var bu becerileri gerçekleştirmelerinde. Bunda da bizim onlara sağlayacağımız yoğun ve sistematik eğitim sayesinde mümkün olduğunca kendileri gibi aynı yaşta olan akranlarının seviyesine getirmeye çalışıyoruz bu eğitim çalışmalarıyla.
Evet, hani diyecektim ki ben de tam eğitim acaba nasıl bir farkındalık yarattıracak onların hayatlarında, ama belli ki pek çok eksiği giderebilecek. Şimdi ilk hani dediniz ya, 3 yaş bile geç, doğduktan sonra o andan itibaren çocuğu almak lazım, bebeği almak lazım ve eğitime tabi tutmak lazım. Şimdi burada tabii anneler devreye giriyor. Yani ilk öğretmen anne, ilk dokunan, ilk bakan, ilk ona seslenen. Dolayısıyla siz bir anneyle temas kurup sonrasında biraz görevinizi ona bir süre için devredip sonra da devralma yöntemini izliyor musunuz?
Tabii. Tıpkı sizin bahsettiğiniz gibi çalışıyoruz biz de Yasemin Hanım.
Evet.
Çocukla anneyi görüşmeye alıyoruz. Daha sonra çocuğu detaylı değerlendiriyoruz. Annenin öyküsünü alıyoruz, hikayesini alıyoruz. Sosyal destek kaynaklarını öğrenmeye çalışıyoruz. Aslında Türkiye'de çok uygulanmıyor ama bireyselleştirilmiş aile hizmet planı uygulamaya çalışıyoruz. Bizim anneye öğrettiğimiz bazı stratejiler var. Yani bebeğini uyurken neler yapması
İşte
gerekiyor?
İşte tam da bunu soruyordum.
Evet, beslerken neler yapması gerekiyor? İşte taklit becerilerini geliştirmek için bebeğiyle yüz yüze hangi oyunları oynaması gerekiyor? Bunların hepsini anneye stratejileri öğretiyoruz, anlatıyoruz. Daha sonra takip ediyoruz.
Yani
olması
güzel.
Gereken sistemden bahsediyorum Türkiye'de. Tabii bunun dışında özel ya da resmi kurumlarda da bu hizmeti alabilirler. Yani hani ev merkezi uygulamalar dışında daha küçük bebeklerde ev merkezi çalışmalar yapılıyor ama aslında 3 yaştan sonra da kurum merkezi uygulamalar var. Normalde tipik gelişim gösteren çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu değil ama özel gereksinim çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu bizim yasalarımızda. Bu çok güzel bir durum. Dolayısıyla da bu çocuklarımız zaten erken dönemde okul öncesi eğitimle başlayan bu eğitim sürecine dahil oluyorlar. Ve bayağı yoğun bir şekilde bu eğitim imkanlarından faydalanması gerekiyor.
Yani özel bir kurum olmadan sadece işte Down sendromlu çocuklara eğitim veren değil, herhangi bir devlet kreşine de biz 3 yaşına kadar bu
Tabii
çocuğu
ki.
Yetiştirip koyabiliriz, değil mi?
Aslında yasal hakları o yönde ailelerin. Olması gereken de o. Biz çünkü olumlu modelleri gözlemlemesi için çok önemsiyoruz. Biz buna kaynaştırma uygulaması diyoruz. Tipik gelişim gösteren çocuklarla özel gereksinim çocukların bir arada eğitim almaları. Down sendrom çocuklar çok da başarılı oluyorlar bu süreçte. Çünkü sosyal becerileri ve iletişim becerilerinde çok diğer yetersizlik türlerine göre çok avantajlı bir grup bu grup. O yüzden arkadaşları tarafından da seviliyorlar. Başarılı da oluyorlar gittikleri okullarda. Tabii ki akranlarıyla aynı düzeyde olmayabiliyor ama baktığımızda çok güzel meslekler sahibi olan pek çok Down sendromlu birey var şu an. Türkiye'de de dünyada da.
Çok teşekkür ederiz hocam. Doktor Ayşe Tuğba Ceyhun bizimle birlikte, sevgili dinleyenlerimiz. Bruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi. Dileriz ki tüm Down sendromlu çocuklarımız uzun, sağlıklı, mutlu ömürler yaşasınlar. Hoşçakalın hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün aynı zamanda Dünya Şiir Günü ve ben bu şiirle sizlere veda edeceğim Hoş Sohbet Sokağı'nda. Dünkü sohbetimizde Atilla Şenkon demişti ki Gülten Akın şiirleri okurum ben uyurken. Çünkü arındırır insanı, ruhu arındırır demişti. Dememiş miydik zaten biz de, Güray hocamız da burada. Nevruz da ruhu arındırmak içindir. O ateşin üstünden atladığınızda bütün yüklerinizden kurtulmayı dilersiniz diye. İşte bu da Gülten Akın'ın Deli Kızın Türküsü adlı şiirinin 3. evresi. Sana büyük caddelerin birinde rastlasam, elimi uzatsam, tutsam, götürsem, gözlerine baksam, gözlerine, konuşmasak, anlasan, elimi uzatsam, tutamasam, olanca sevgimi, yalnızlığımı, düşünsem, hayır, düşünmesem, senin hiç haberin olmasa, senin hiç haberin olmaz ki, başlar biter kendi kendine o türkü. Yağmur yağar, akasyalar ıslanır, bulutlar uçuşur geceleyin. Ben yağmura deli, buluta deli, bir büyük oyun yaşamak dediğin, beni ya sevmeli ya öldürmeli. Yitirmeli büyük yolların birinde ne varsa, böcekler gibi başlamalı yeniden. Bu Allahsız, bu yağmur işlemez karanlıkta, yan garipliğine yürek, yan, gitti giden.
Sevgili kim demiş geçti mevsim, ufukta göründü kar, bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var, bu kaçıncı bahar, sakın sorma. sevgili. Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum? Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için bahar. Çünkü sana değdiğinden beri ellerim, bütün kış dallarında tomurcuklar var. Lütuf musun sevgili? Kim ne derse desin, al beni sinene sar. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim gönül ülkemde bir tek senin aşkın var. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var.
Sokak.
Her şeyin mevsiminde. Günde bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse yüz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.